Ayrım 18.
İkinci kısım. James. Annem beni hep sabah 9'da arar. Birçok insan bunu tuhaf buluyor ama bence bu çok rahatlatıcı. Bu, benim onun aramayı hatırlamam gerekmediği ve her zaman ilgi çekici şeylerin olduğu yazarlar, bankacılar ve politikacılarla dolu dünyasından haberdar olmam anlamına geliyor. Helen ve ben hep sessiz bir hayat yaşadık. Bu yüzden haberlerini gazetelerde okuyabileceğimiz kişiler hakkında ilk elden bilgi almak çok eğlenceli. Helen o saatte telefona çıkmaz çünkü annemin aradığını bilir. Helen annemle konuşmayı sevmediğinden falan değil. Çok iyi geçinirler ve annem Helen'den çok hoşlanır. Başından beri annemin hayatımızın bir parçası olması gerektiğini, onu haftada bir öğle ya da akşam yemeğine çağırmamızın doğru olacağını söyleyen Helen'dir. Ve tabii ki onu idare etmeyi çok iyi becermiştir. Annemin bir kusuru varsa o da biraz züppe olmasıdır. Ama Tanrım, Helen bunun önünü nasıl da keser. Anneme kocaman masmavi gözlerle bakar. Çok üzgünüm Bayan Harris ama bu konuda yardıma ihtiyacım var. Biz yetimhanedeyken hiç istiridye yemedik ya da annem o sırada hangi saçmalıktan söz ediyorsa onu, bu annemi savunmasız bırakıyordu, hafif şüphelenmekle birlikte çabucak toparlanıyordu. Helen gibi açık sözlü ve samimi birine gerçekten hayranlık duyuyordu. Ayrıca benim daha önce kimseye aşık olmadığımı, bundan sonra da olmayacağımı biliyordu. Helen'i gözleriyle aynı renk o mavi elbisenin içinde gördüğüm ilk geceden sonra onun karım olacağını biliyordu. Helen o renk ipek eşarpları ve tunikleri hala sık kullanır, bugünlerde tek giydiği şey olan o renk sabahlık ve gecelikler. Ailem, yani amcalarım ve kuzenlerim hep benim de babam gibi Dublin'de çalışmamı istemişlerdir ama benim midem bunu kaldırmadı. Bu fikirden nefret ediyordum. Onun yerine bir antika satıcısıyla çalışmakta ısrar ettim. Sanat tarihi kurslarına gittim ve Helen'le evlendikten hemen sonra her şey çok hızlı ilerlemeye başladı. Helen bana giymekte olduğum alelade şeyler yerine güzel giyinmeyi ve kendimi daha güçlü ortaya koymayı 18. yüzyıl mobilyalarıyla ilgili kısa konuşmalar yapmayı öğretti. Elime satacak ilginç bir parça geçtiğinde bunu basına duyurmam için teşvik etti. Dedikleri gibi gerisi tarih. Tüm dünyada antikacı dükkanlarım var. Uzman olarak danışmanlık yapmak üzere düzenli olarak televizyona çıkıyorum. Kendi yolumu kendim çizmiştim ve bundan gurur duyuyordum. Helen'le evlenmekten gurur duyduğum gibi 26. evlilik yıl dönümümüzü birkaç gün önce kutladık. Hatta Helen bu gece hastanede bir kadeh şampanya içmeyi bile denedi. Hastaneye kristal şampanya kadehleri götürmüştük. Evlendiğimiz günkü kadar güzel görünüyordu. Sonra annem, Grace ve ben akşam yemeğine çıktık. Neyse ki Grace o kaba David'in de bizimle gelmesi için ısrar etmedi. Helen hastalanmadan önce beraber gittiğimiz küçük bir Fransız lokantasına gittik. Annem kadeh kaldırmak istedi. Hayatta gördüğüm en mutlu evliliklerden birine dedi. Çınlayan bir sesle, nazik ve anlayışlı bir ifadeyle güldüm. Aynı kadın bana çeyrek yüzyıl önce söylenip ağlayarak hakkında hiçbir şey bilmediğimiz yetimhaneye verildiği bilgisi dışında tarihi, geçmişi olmayan bir kadınla evlenmemem için yalvarmıştı. Grace de evliliğimizle ilgili aynı görüşteydi. David'le evliliğinin bunun yarısı kadar mutlu geçmesinin en büyük hayali olduğunu belirtti. Arkadaşlarının, ailelerinin sürekli atışıp kavga ettiklerini söyledi. Bu kendi hayatında karşılaştığı bir şey değildi. Evde tartışma olduğunu hiç hatırlamıyordu. Ben de hatırlamıyorum dedim. Yemeğin tadına bile bakmadım. Kuşbaşı doğranmış mukavva bile olabilirdi. İçimdeki adaletten yoksunluk duygusu kabarmıştı. Neden bu evlilik sonuna yaklaşıyordu? Gelecek yıl, hatta belki de gelecek ay merhum karımdan söz ediyor olacaktık. Bir sineği bile incitmekten çekinen Helen ölürken, hayatları kötülük ve açgözlülükle dolu olan bir sürü insan nasıl yaşayabiliyordu? Ben neden Helen'in yatağının baş ucunda oturup elini tutarken ona büyülü bir zaman geçirdiğimizi, ondan öncesini hatırlamadığımı ve o gittikten sonra benim için bir gelecek de olmayacağını söylemeyi isterken bu sofrada oturmuş anneme ve kızıma bir takım klişe sözler söylüyordum. Alakasız şeylerden toplu halde sardunya ekmekten, her hafta ceketlerimi kuru temizlemeye, gömleklerimi Çinlilerin işlettiği çamaşırhaneye yollamam ve takması 3 dakika sürdüğü halde pahalı kol düğmeleri kullanmam gerektiğinden konuşuyorduk. Onu çok fazla seviyordum ve başka biriyle olmayı hiç düşünmemiştim. Bu doğru, aklıma bile gelmemişti. Ama o hüzünlü, kocaman gözleri olan Filipinli kadın Mercedes beni Helen'in bu akşam iyi olduğu konusunda ikna etti. Ailesinden çokça söz etmiş, düğün fotoğraflarımızı ve Grace'in çocukluk fotoğraflarını çıkarmış, Helen benim normal hayat dediği şeyi yaşamamı istiyor. Annemle ve kızımla mutlu bir akşam yemeği yememi istedi. Sanki bu mümkünmüş gibi. Annem ve Grace'in bana göz ucuyla baktıklarını gördüm. Bu bir uyarıydı. Daha neşeli olmalıyım. Başkaları için neşeli olmaktan yoruldum. Evet, Helen'in en çok istediği şeydi bu. Ona yardımcı olmak için yapabileceğim tek şey buydu. Gösteriye devam etmek. Düzenli olarak annemi davet etmeli, Grace'in rahatsız edici erkek arkadaşı David'e karşı nazik olmalı ve her ne kadar öyle düşünsem de Grace'e bundan iyisini bulabilirsin dememeliydim. Büyük bir gayretle omuzlarımı dikleştirdim, ne yediğimi anlamaya ve gösteriyi sürdürmeye çalıştım. İkisi de çok güzel kadınlardı. Annem benim bile tam olarak bilmediğim 70'li yaşlarında göstermiyordu. Evet, annem Natasha Harris kuaförü, güzellik salonu ve giyim zevkiyle bir onur kaynağıydı. Kendisinden 40 yaş daha genç biri için tasarlanmış ama üzerinde mükemmel duran leylak rengi bir elbise ve ceket giymişti. Sarı saçları ve koyu renk gözleriyle Grace her zaman çarpıcıydı ama bu gece askılı kırmızı elbisesinin içinde baş döndürücüydü. O David denen çocuk için fazla iyi, fazla güzel, fazla zekiydi ama bu konuya girmemem gerekiyordu, değil mi? Grace hâlâ David'ten söz ediyordu. Ne zaman etmiyordu ki? O da Dublin'de çalışıyordu. İnsanlar onun zeki olduğunu söylüyordu. Köylü kurnazı anlamında zeki, hipodromdaki bahisçiler gibi yani. Grace'in rahat ilişkiler yürüttüğü muhasebeciler, bankacılar ve mali uzmanlar gibi değil. Hiç değil. Genç David'in cinsi farklıydı. Ama Grace'in ona aşık olduğuna şüphe yoktu. O güne kadar eve kimseyi getirmemişti ve sonunda getirdiği de bu kaba adamdı. David bugün annemi görmeye gitti. Grace konuşurken sanki bu ona zevk veriyormuş gibi sürekli David'in adını geçiriyordu. Annene de babana da benzememen ne kadar olağan dışı. Sen kavrulmadan 2 dakika güneşte kalamıyorsun. Onlar güneşin altında 1 ay otursalar yalnızca renkleri dönüyor diyor. Onlar babasıyla bir örnekler tabii, ikiz gibiler. Burunları, ağızları, saçlarını geriye atmaları bile aynı. Bunun ikisi adına da talihsizlik olduğunu söylememek için kendimi zor tuttum. Grace'in aşkının nesnesiyle ilgili konuşmasını yüreklendirmek için küçük bir ilgi belirtisi göstermeyi başardım. İkinize de benzememesi ne kadar tuhaf değil mi diye anneme sordu. Peki annen ne dedi diye sordum sıcak ve ilgili görünmeye çalışarak. Konuşmakta zorlanıyordum. O serseri hangi cesaretle ölüm döşeğinde bir kadını sorguluyordu. Onun son haftalarını hatta günlerini böyle saçma sorularla nasıl bulandırırdı? Ah annemi bilirsin. Önce David'e hak verdiğini söyledi. Sonra kendini kötü hissetti ve Mercedes'i çağırdı. Çocuğun suçu değil, bize söylemişlerdi. Helen'in ağrıları gelip gidiyor dedi annem. Natasha şaşırtıcı bir biçimde şu köpek yavrusunu kolluyordu. Ama sonra küçük kutlama törenine kadar iyileşti değil mi baba? Grace güzel kocaman kara gözleriyle soru sorar gibi bakıyordu. Evet iyiydi diyebildim. Bir saat sonra çok daha fazla şey becerir olmuştum. Annemle kızımla gülümsemek, onlara mutlu zamanlara dair küçük hikayeler anlatmak gibi. Yemekten sonra brandy mi, konyak mı içtiğimiz çok umurumdaymış gibi görünmeyi başardım. Sonunda annem çok katlı hesaba, evine ve kızım da yatağına, babasına tıpatıp benzeyen o David'in gireceği kesin olan evine döndü. Ve ben de özgür kalmıştım. İstediğim saatte içeri girebiliyordum. Özel hastaneye yatırmaya yetecek kadar para sahibi olmanın iyi tarafı buydu. Sükuneti sağlayan o büyük kapıları itip bir hastanedekinden çok bir otelinkini andıran lobiye girebilirdim. Resepsiyonun gece görevlisi beni nazikçe selamladı. Eğer uyuyorsa size söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim dedim. Üzerine çalıştığım neredeyse samimi gülümsemeyle. Helen ile ben hayatın aslında bir oyun olduğundan sık sık söz ederdik. Çoğu zamanmış gibi davranmamız gerektiğinden. Beraberce iç geçirir, en azından bizim birbirimize böyle davranmak zorunda kalmadığımızı söylerdik. Ama davranırdık, tabii ki davrandık. En büyük oyun ikimizin arasındaki oyundu. O bana Grace'i anlatmadı, ben de ona bildiğimi. Ta başından beri bildiğimi. Sözde hamile olduğu ve yalnız yatmak istediğini söylediği zamanlarda odasına girdiğim o günden beri biliyordum. Kötü bir rüya görüyor, yatakta kıvranıyordu. Yatıştırmak için elimi karnına koyduğumda geceliğinin altına taktığı beyaz şeyi gördüm. Örtüyü kaldırdığımda sarı yaldızlı krem rengi geceliği sıyrılmıştı, altında köpükten yapılmış yalancı karın görünüyordu. Yaşadığım şok inanılmazdı. Karım Helen bana yalan söylemişti ama bunu bir sevecenlik ve aşk dalgası izledi. Zavallı, zavallı kız böyle bir yana savrulmak için benden ve annemden ne kadar çok korkmuş olmalıydı. Doğum zamanı geldiğinde ya da bize geldiğini söylediğinde ne yapacaktı? Muhtemelen bir yerden bir bebek satın alacaktı ama bana neden söylememişti? Onunla her şeyi, her şeyi paylaşabilirdim. Neden bana söylememişti? O gece aklım karma karışık odama döndüm. Yanında ben olmadan ne yapmak niyetindeydi? Bensiz yapamayacağını düşündüğü yarı çılgın planı ben olmadan sonlandıramayacağını biliyordum. Ama beklemem gerektiğini de biliyordum. Yolunu açmalıydım. Hiçbir şey beni aldattığını yüzüne vurmak kadar aşağılayıcı olamazdı. Zaman geçiyordu. Helen solgun ve endişeli görünüyor. Annem bunu Helen'in hamileliğine yoruyordu. Daha önemli bir neden olduğunu yalnızca ben biliyordum. Sonunda büyüdüğü yetimhaneyi ziyarete gideceğini söylediğinde çok rahatlamıştım. Orada bir bebek bulacak ve bizim bebeğimizmiş gibi yapacaktı. Öyle saygıdeğer bir yerin böylesi bir dalaverede ona yardım etmesi beni çok şaşırtmış, şoka uğratmıştı. Bu kanuna ve savundukları her şeye aykırıydı. Kendi baktıkları çocuklara hep titizlikle davranmışlardı. Tabii ki bu üç kağıdın bir parçası olmaktansa Helen'in bir çocuk evlat edinmesinin yasal bir yolunu bulmuş olmalıydılar. Helen'i hep kollayacaklarını biliyordum. Orada hala Helen'in bebekliğini bilen kadınlar vardı. Ona karşı merhamet ve acımadan başka bir duygu beslemeyen kadınlar. Sağlıklı ve harika kızımızın ani doğumunu ve herkesin çok yardımcı olduğu haberini alınca yeniden nefes almaya başladım. Hiç soru sormadan, mesele çıkarmadan doğum kaydını yaptırmaya giriştim. Belgeleri doldurdum, imzalar attım. Kollarımın arasında bir başkasının küçük kızını tutuyordum ve benim gibi basit bir adam bile Grace'in Helen'in dediğinden daha büyük olduğunun farkına varmıştım. Farkın anlaşılmamasına, meselenin bulanıklaşmasına yetecek zaman geçene kadar insanları çocuktan ve annesinden uzak tuttum. Herkese doğduğum zaman benim büyük bir bebek olduğumu hatırlattım ve bu gibi konularda benimle tartışma eğiliminde olan annem şaşırtıcı bir biçimde haklı olduğumu ve benim de oldukça iri doğduğumu söyledi. Helen ayrıntıları öğrenmek için can atan anneme ve yakın arkadaşlarına bile doğumun nasıl olduğunu anlatmadı. Her şey çok bulanıktı diyordu ama artık küçük Grace kollarında olduğuna göre bunun bir önemi yoktu ve kendisine yardım edebilecek insanların arasında olduğu için ne kadar da şanslıydı. Bu kimseye olağan dışı gelmemişti. Hiç kimseye. Neden gelsindi ki? Son 6 ay boyunca Helen'in karnının büyüdüğünü, doğum planı yaptığını görmüşlerdi. Bir tek ben biliyordum ve asla söylemeyecektim. Halı döşenmiş koridordan geçerek Helen'in odasına girdim. Ona bir tek şey söyleyecektim. Ömrüm boyunca sırrını saklayacağımı. O salak, duyarsız David'in söylediklerinin hiçbir önemi yoktu. Grace'in bizim kızımız olmadığını kimse bilmeyecekti. Orada oturup ona bakacaktım ve sözcükler ağzımdan dökülecekti. Ne diyeceğimi biliyordum. Oda az bir ışık dışında karanlıktı ve Filipinli kadın Mercedes koca cüssesiyle onun yanında oturuyordu. Mercedes Helen'in elini tutuyordu. Helen'in gözleri kapalıydı. Bay Harris, Mercedes beni gördüğüne şaşırmıştı. Uyanık mı diye sordum. Uyuyormuş gibiydi. Az önce ilaçlarını içmişti. Sanırım David onu bugün biraz sinirlendirdi. Bana bir şey söylemedi Bay Harris ama ben yüreğimin derinliklerinden David'in onu huzursuz ettiğini biliyordum. David, İrlanda'daki bir dilek ormanından, büyülü kaynak gibi bir şeylerden söz ederken Helen'in yüzü panik içindeydi. Helen'in yüzüne bakınca ne olduğunu anlarım. Hemşire kayıtsızdı. Her şeyi görüyor, duyuyor fakat çok az konuşuyordu. Öğrenmem gerekiyordu. Bir şey söyledi mi herhangi bir şey? Tuhaf göründüğümü biliyordum ama o çocuk Helen'i endişelendirdiyse bunu bilmem gerekiyordu. Sona bu kadar yaklaşmışken. Hayır, bana yalnızca sizin evlenme yıl dönümü için şampanya getirdiğinizi söyledi. Mercedes bu kadar ilaçtan sonra sanki hala duyma ihtimali varmış gibi Helen'e bakıyordu. Demek sırrının ortaya çıkacağı korkusu onu çok sarsmamıştı. Yeniden nefes almaya başlamıştım. Onunla yalnız kalabilir miyim diye sordum. Mümkün değilmiş. Bütün gece gözlem altında olmalıymış. Göğsüyle ilgili endişeliydiler. Lütfen Mercedes, uyandığında onunla konuşmak istiyorum diye rica ettim. Bay Harris o uyandığında ben odanın öteki ucuna sizi duyamayacağım bir yere giderim. Siz de konuşursunuz dedi. Öyle yaptım. 2 saat boyunca başucunda oturdum ve zayıf beyaz elini okşadım. 24 saat gözlem altında olması gerekiyordu. Bugün, yarın ölmesini bekliyor olmalıydılar. Helen gözlerini açtı ve bana baktı. Yemekte olduğunu sanıyordum. Güçlükle konuşuyordu. Yemekteydim. Harikaydı dedim. Ona birçok şeyden söz ettiğimizi, herkesin mutlu olduğunu ve aralarında en çok da benim mutlu olduğumu söyledim. David'in ikimizin de açık renk gözleri varken, Grace'in gözlerinin koyu renk olmasının ne kadar tuhaf olduğunu söylediğini ve benim de babamın gözlerinin koyu renk olduğunu söylediğimi anlattım. Gözleri kömür gibi karaydı ve Grace gözlerini ondan almış olmalıydı. Annemin de onayladığını ve Grace'in gözlerini Helen'in tarafından da almış olabileceğini söylediğini anlattım. David hak vermiş, omuz silkmiş ve başka bir konuya geçmişti. Helen bana uzun uzun baktı. Ondan hala hoşlanmıyorsun dedi boğuk bir sesle. Hoşlanıyorum diye yalan söyledim. Beni kandıramazsın James. Birbirimize hiçbir kez bile yalan söylemedik. Unutma. Biliyorum. Ve ona son yalanımı söyledim. Ondan hoşlanmıyor değilim sevgilim. Küçük kızımı o kadar çok seviyorum ki. Kimseyi ona layık görmüyorum. O kadar. O benim kızım. Kanım canım. Hiçbir erkeğin bizim onu mutlu ettiğimiz kadar mutlu edemeyeceğini düşünüyorum. Helen harika bir gülümsemeyle güldü. Ona sonsuza kadar öylece bakabilirdim. Ama yüzünde bir şey değişti. Ve Mercedes rahibeleri çağırmak için kalktı. Odadan çıkmadan bana şöyle dedi. Siz harika bir adamsınız Bay Harris. Söylediklerinizle onu çok mutlu ettiniz ve bunu düşünmek son derece gülünç geldiği halde bir an onun sırrımızı bildiğini düşündüm. Grace'le ilgili her şeyi. Ama tabii ki bu mümkün değildi. Helen asla ona söylemiş olamazdı. Asla.